Ayrım 8.
İşletme İktisat Sayfa 865. Ünite 8. Kadrolama. Ünite ile ilgili bilgi. Kadrolama tanımı, insan kaynakları planlaması, personel bulma, seçme ve işe alıştırma önemlidir. Giriş. İşletmeler mal ya da hizmet üretmek için kurulurlar. Üretimin yapılabilmesi için girişimci, sermaye, doğa, teknoloji ve emek faktörlerinin bir araya gelmesi gerekir. Bu kaynaklardan bir tanesi eksik olursa üretim yapılamaz. Ancak emek, insan faktörünü değerlerinden ayrı tutmak gerekir. İnsan, yapılan üretimin hem en önemli aracı hem de amacıdır. Diğer üretim faktörlerine ivme kazandıran insan faktörüdür. Bu nedenle insan kaynağının planlanması, bulunması, seçilmesi ve yerleştirilmesi işletmeler açısından önem kazanır. Kadrolama işlevi bu konuları içine alır. Kadrolama işlevinin anlamı ve kapsamı. Kadrolama işlevinin temelini insan kaynağı oluşturur. İnsan kaynakları terimi bir işletmede en üst konumda bulunan yöneticiden en alt konumdaki vasıfsız işçiye kadar tüm çalışanları kapsar. Bu kapsama işletme dışında olan ve ileride o işletmede çalışabilecek potansiyel iş gücünü de dahil etmek mümkündür. Kadrolama işlevi işletmede A. Görev yapacak insan kaynağının sayı ve nitelik olarak bugün ve gelecek için planlanması. B. İhtiyaç duyulacak insan kaynağının işletme içi ve işletme dışında bulunması. C. Bulunan kişiler arasından işe en uygun olanların seçimi. D. Seçilen kişilerin işe yerleştirilmesi çabalarını içerir. İşletmenin gider kalemine bakıldığında en önemli kalemi personel giderlerinin oluşturduğu görülür. İşletmeler bünyelerine uygun sayıda ve nitelikte insanı istihdam etmek durumundadırlar. Bu konuda yapılan hata personel maliyetlerini daha da artıracaktır. İşletmeler kadrolama işlevine bu nedenle gereken önem vermek durumundadırlar. Kadrolama sürecini insan kaynakları planlaması, personel bulma, seçme ve işe yerleştirme olmak üzere dört temel aşamaya ayırmak mümkündür. 1. İnsan kaynakları planlaması. Planlanan süre içindeki iş gücü hareketlerinin tahmini, planlanan süre içinde iş gücü arzının tahmini, tahmin edilen iş gücü arzının karşılanması, iş gücü ihtiyacı. 2. Personel bulma. İç açığın doğması, adaylarda aranacak niteliklerin belirlenmesi, personel bulma yönteminin saptanması, adayların başvurması. 3. Personel seçme. Ön kabul, testler, görüşmeler, referansların kontrolü, sağlık kontrolü, yönetici ile görüşme, işe alınma. 4. İşe yerleştirme. Kadrolama işlevinden sorumlu organlar. Kadrolama işlevinden öncelikle birim yöneticisinin sorumlu olması gerekir. İşletmeler iş hacmi, pazar payı ve dolayısıyla personel sayısı açısından büyüdükçe kadrolama işlevi tüm birimler adına tek birim tarafından yürütülür. Bu birimin adı insan kaynakları birimidir. İnsan kaynakları birimi ilgili birim yöneticilerinin karar, görüş ve önerileri doğrultusunda bu çalışmaları yürütür. Özellikle personel alımında son karar ilgili birim yöneticilerine aittir. Kadrolama süreci aşamaları. 1. İnsan kaynakları planlaması. Genel anlamıyla plan, gelecekte izlenecek yolun önceden belirlenmesidir. İnsan kaynakları planlaması, işletmenin gelecekteki iş gücü arz ve talebinin sayısal ve nitelik olarak tahmin edilmesidir. İşletmelerin iş gücü arzı belli bir dönemde çalışan tüm personelin sayı ve nitelik olarak durumudur. İşletmelerin iş gücü talebi ise belli bir dönemde sayı ve nitelik olarak ihtiyaç duyulan iş gücüdür. İnsan kaynakları planlamasının temel amacı gereken sayıda ve nitelikte iş gücünü istenen zamanda ve yerde hazır bulundurma uğraşına veri sağlamaktır. Tanımda yer alan nitelik sözcüğüne dikkat etmek gerekir. Bu nitelikler cinsiyet, yaş, eğitim, yabancı dil, deneyim, fiziksel ve düşüncel özellikler olarak özetlenebilir. İnsan kaynakları planlaması çalışmalarını 3 temel aşamada açıklamak mümkündür. Bu aşamalar: A. İş gücü hareketlerinin tahmini. İnsan kaynakları planları genelde 5 yıllık bir süreyi kapsar. Planlanan süre içindeki iş gücü hareketlerini tahmin edebilmek için ilk bakılması gereken kaynak, işletmenin genel, stratejik planlar ve özel amaçlı birim planlar planlarıdır. İnsan kaynakları planları, kuşkusuz işletme planları çerçevesinde hazırlanacaktır. Planlanan süre içinde, işletmede meydana gelecek iş gücü hareketlerini tahmin edebilmek için öncelikle stratejik planlara bakılır. Bilindiği gibi stratejik planlar dış çevredeki değişiklikler ile işletmenin hedeflerini uyumlaştıran uzun vadeli planlardır. İşletmenin gelecekte öngördüğü yatırımları, pazar payı sektöründeki konumu, ürün çeşitlemesi, teknolojik düzeyi, rakip firmalara bağlantıları, büyüme ve gelişme derecesi, müşteri profili ve mamullerin kalite düzeyi gibi konular stratejik planların içeriğini oluşturur. Gelecekteki iş gücü hareketlerinin tahmininde işletme planlarının incelenmesi dışında dikkate alınması gereken faktörler şöyle sıralanabilir: A. Ekonomik değişiklikler, B. Yasal değişiklikler, C. İş gücü piyasasındaki değişiklikler, D. Ücret piyasasındaki değişiklikler, E. Siyasal değişiklikler, F. Rekabet koşullarındaki değişiklikler. B. İş gücü arzının tahmini. İş gücü arzı, işletmede çalışanların sayısı ve nitelik olarak yapısıdır. Bu aşamada elimizdeki insan kaynağı incelenir. İş gücü arzının bulunmasındaki amaç, planlanan dönemde tahmin edilen iş gücü hareketlerinin işletmede mevcut iş gücüyle karşılanıp karşılanmayacağının belirlenmektir. Planlamacı iş gücü arzını belirlemek için bazı araçlara başvurur. Bu araçlar, organizasyon şemaları, iş gücü envanteri, personel devir ve oranı, devamsızlık oranıdır. A. Organizasyon şeması. İşletmede çalışanların pozisyonları, yetki ve sorumluluk sınırları ve yükselme olanakları organizasyon şemasından izlenebilir. B. İş gücü envanteri. İşletmenin personel arzını, mevcudunu, sayı ve nitelik olarak irdeleyen bir çalışmadır. İş gücü envanteri, mevcut personeli bir takım kriterlere göre irdeleyerek insan kaynağının profilini ortaya çıkarır. İş gücü envanteri, iş gücü beceri ve iş gücü genel envanteri olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İş gücü beceri envanteri. İşletme içinde işi ve statüsü ne olursa olsun tüm çalışanlar için ayrı ayrı dosyalar tutulur. Bu dosyalarda personelin çalıştığı işler, eğitim ve yabancı dil kurumu, katıldığı kurs ve seminerler, aldığı disiplin cezaları ve ödüller, fiziksel ve düşünsel nitelikleri, yaşı, cinsiyeti, kıdemi gibi bilgiler ayrıntılı olarak yer alır. 2. İş gücü genel envanteri. Toplam personelin bir bütün olarak kendi içinde belli ölçütlere göre değerlendirilmesidir. Bu çalışmada bireysel değerlendirme yapılmaz. Tüm çalışanlar cinsiyetlerine, yaşlarına, deneyimlerine, kıdemlerine, aldıkları ücrete, eğitimlerine, yabancı dil durumlarına, emeklilik sürelerine, medeni durumlarına ve bunun gibi faktörlere göre genel bir değerlendirmeye alınır. C. Personel devir oranı, PDO. Belli bir dönemde çeşitli nedenlerle ölüm, iş kazası, emeklilik, işten ayrılma, işten atılma ve benzerleri işletmeden ayrılan personelin sayısını yüzde olarak gösterir. Genellikle bir yıllık dönemler için hesaplanır. Oran şöyle formüle edilir: PDO yüzde eşittir hesaplanan dönemde işten ayrılanların sayısı bölü dönem başı personel sayısı artı dönem sonu personel sayısı bölü 2 çarpı 100. D. Devamsızlık oranı. Devamsızlık, izin ve yıllık tatiller dışında işe gelmesi programlanmış olan personelin işe gelmeme durumudur. Hastalık nedeniyle rapor alma, işe gelmeme, işe geç gelme, işten erken ayrılma, molalarda işi erken bırakıp işe geç başlama, çeşitli nedenlerle izin alma, işletme içinde olup görevinin başında bulunmama gibi faktörler devamsızlık kapsamı içinde yer alır. İşletmelerin iş gücü kayıpları hesaplanan devamsızlık oranları ile bulunur. Kaydedilen iş gücü saati açısından devamsızlık oranı şöyle hesaplanır. Devamsızlık oranı eşittir, kaybedilen iş gücü saat toplamı bölü, planlanan iş gücü saati toplamı çarpı 100. C. İş gücü ihtiyacının saptanması. İnsan kaynakları planlamasının üçüncü aşamasında iş gücü ihtiyacını tahmin edilir. Birinci aşamada planlanan dönemde tahmin edilen iş gücü hareketleri ile ikinci aşamada tahmin edilen iş gücü arzı karşılanarak iş gücü ihtiyacı belirlenir. İşletmelerin personel ihtiyacını farklı biçimlerde tanımlamak mümkündür. Bunlar gerçek, yedek, ek ve yeni personel ihtiyacıdır. A. Gerçek personel ihtiyacı. İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşılabilmesi için yapılması gereken, iş fiilen gerçekleştiren iş gücü miktarıdır. Burada olan personel miktarı ile olması gereken personel miktarı eşitlenmeye çalışılır. B. Yedek personel ihtiyacı. İşletmede devamsızlık nedeniyle ortaya çıkan iş gücü kaybını karşılamak amacıyla belirlenen personel ihtiyacıdır. C. Ek personel ihtiyacı. Ek personel ihtiyacı genellikle çeşitli nedenlerle personelin işten ayrılmasından kaynaklanır. D. Yeni personel ihtiyacı. Bir işletmede yeni ya da ek yatırımların öngörülmesi, üretim teknolojisinin değişmesi, örgüt yapısının değiştirilmesi, üretim ve satış miktarlarında artış olması gibi faktörler yeni personel ihtiyacını doğurur. İş gücü ihtiyacının tahmin yöntemleri. 1. Sezgisel yöntemler. Sezgisel yöntemler, yöneticilerin deneyimlerine dayanan, planlamacılar açısından oldukça basit ve pratik yöntemlerdir. Her birim yöneticisi kendi biriminde çalışacak personeli sayı ve niteliklerine göre geçmiş deneyimlerinden yararlanarak belirleyebilir. Sezgisel yönetimlerde en yaygın örnek Delphi tekniğidir. Delphi tekniği, işletmenin her bölümü için, bölüm içinde değişik basamaklarda görev yapan yöneticilere iş gücü tahminleri tek tek sorulur. Alınan bu bilgiler insan kaynakları yöneticisi tarafından değerlendirilir, karşılaştırılır ve bölüm içindeki tüm yöneticilerin gelecekteki iş gücü ihtiyacı konusunda görüş birliğine varılmalarına kadar bu süreç devam eder. 2. Sayısal yöntemler. A. İndeks hesabı. İş gücü ihtiyacının geçmişte elde edilmiş verilere dayanarak hesaplanmasıdır. Üretim, satış miktarı, pazar payı gibi değişkenler bu veriler arasındadır. B. İleriye dönük kestirim. Yöntem belli varsayımlar altında geçmişteki ihtiyacın gelecekte de aynı olacağı ilkesine dayanır. Oldukça basit bir yöntemdir. Gerek indeks hesabı, gerekse ileriye dönük kestirim yöntemleri ham yöntemlerdir. Çünkü bu yöntemler iş gücü talebini etkileyen faktörleri sabit varsayar. İş gücü ihtiyacını belirlemede iş gücü talebini etkileyen faktörleri dikkate alan sayısal modelleri kullanmak gerekir. Bu modellerin başlıcaları şöyle sıralanabilir. Regresyon, korelasyon modelleri, optimizasyon modelleri, bireysel, stokastik benzetim, simülasyon modelleri, global, deterministik benzetim, simülasyon modelleri. 2. Personel bulma. İşe alma, iki ana işlevin yerine getirilmesi gerektirir. Bu işlevler personel bulma ve personel seçmedir. Personel bulma ve seçme birbirlerini tamamlayan sıralı işlevlerdir. Önce personel bulma, sonra da seçme işlevi gerçekleştirilir. Çünkü bulduğunuz kişiler içerisinden seçersiniz. Personel bulma, işe uygun nitelikteki adayların işletmeye başvurmasını sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar. Bulma işlevinde işe uygun nitelikteki kişilerden bir aday havuzu oluşturulur. Daha sonra seçme işlevi başlar ve işe en uygun olan aday bu havuz içerisinden seçilir. Personel bulma işlevini zorlaştıran faktörler. A. İşte aranılan niteliklerin yüksek olması. B. Gece çalıştırılmasını gerektiren bir iş olması. C. Sürekli seyahat gerektiren bir iş olması. D. Çetin doğal koşullarında yapılması gereken bir iş olması. E. Verilecek ücretin piyasa düzeyinin altında olması. F. İş güvencesinin olmaması. G. Yükselme olanaklarının kısıtlı olması. H. İşletmenin imajının kötü olması.
Personel bulma süreci. İşletmelerde personel bulma süreci iş açığının doğması ile başlar. Adayların işe başvurması ile sona erer. İş gerekleri formu işletme içinde yapılan tüm işler için ayrı ayrı çıkarılır. İş gereklerinin amacı o işi yapacak personelde bulunması gerekli olan nitelikleri, eğitim, deneyim, yabancı dil, yaş, cinsiyet ve fiziksel nitelikler ve benzeri ortaya çıkarmaktır. İş gerekleri formu iş analizlerinden çıkarılır. İş analizleri, iş tanımları ve iş gerekleri çalışmalarının temel bilgi kaynağıdır. İş analizleri, işletmede yapılan birbirinden farklı işlere yönelik bilgilerin tek tek toplanması, değerlenmesi ve yorumlanmasıdır. İş tanımları, işle ilgili özet bilgileri, belirli bir sistematik altında, tek bir sayfada veren iş formlarıdır. İş tanımlarının oluşturulmasındaki temel amaç, iş analizlerindeki bilgilerin daha kolay anlaşılmasını ve algılanmasını sağlamaktır. İş tanımlarına kısaca iş analizi bilgilerinin özetlenmiş halidir diyebiliriz. İşletmeler içeriden ya da dışarıdan personel bulma çabalarına girebilirler. Doğru olan öncelikle işletme içi kaynaklara bakmaktır. İşletme içinden personel bulma çabası genelde yükseltim, terfi yoluyla gerçekleştirilir. Yükseltim, personelin bir üst hiyerarşik konuma çıkarılmasıdır. Personel bulmada çalışan personele öncelik verme, terfi, yükseltim politikası izleyen işletmeler başlıca şu yararları sağlarlar. A. Personelin işletmeye olan bağlılığı artar. B. Ücret tasarrufu sağlanır. C. İş gücü devir oranı azalır. D. Kariyer beklentileri daha çabuk gerçekleştirilir. E. Personelin morali ve verimi yükselir. Duyurular, iş yerlerine yapılan kişisel başvurular, işletmede çalışanların önerileri, özel danışmanlık firmaları, eğitim kurumları, iş ve işçi bulma kurumu, sakat ve eski hükümlüler, personel kiralama, leasing, internette yer alan insan kaynakları siteleri ve çeşitli meslek kuruluşları aracılığıyla personel bulmanın en yaygın yöntemleri arasındadır. 3. Personel seçme. Kadrolama işleminin üçüncü aşamasında işe başvuran adaylar içerisinden en uygun olanı seçilmeye çalışılır. İşletmeler yaşamlarını sürekli kılmak ve rekabette üstün duruma geçmek istiyorlarsa doğru işlerde doğru kişileri çalıştırmak zorundadırlar. İşletmelere doğru personel seçmenin basit ancak uygulanması zor bir formülü vardır. İşin gerekleri eşittir personelin nitelikleri. Personel seçiminin başarı göstergesi, yeni alınan personelin en kısa sürede istenen performans düzeyine ulaşmasıdır. Personel seçme süreci. Personel seçme süreci ön kabul aşaması ile başlar ve kimin ya da kimlerin işe alınacağına karar vermesiyle biter. A. Ön kabul. B. Testler. C. Görüşmeler. D. Referansların kontrolü. E. Sağlık kontrolü. F. Yönetici ile görüşme. G. İşe alma. A. Ön kabul. Bu aşamada başvuran adaylarla çok kısa bir nezaket görüşmesi yapılır. Görüşmede ayrıntılara girilmez ve adayın aranan ön koşullara yüzeysel olarak uygun olup olmadığı, yaş, askerlik, cinsiyet, kilo, boy ve benzeri araştırılır. Bu açılardan uygun olan adaylara birer başvuru formu doldurtulur. B. İşe alma testleri. İşe alma testleri, işe ve iş yerine uygun adayları seçmek için değil, uygun olmayan adayları elemek için yapılır. İşe alma testlerini iki ana gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi kağıt kalem testleridir. Genelde adayın iş bilgisini ve zihinsel yeteneklerini ölçmek amacıyla kullanılır. Diğer test grubu, aletli testlerdir. Adaya iş ile ilgili bir uygulama yaptırılır. Bilgi, başarı, kişilik, zeka, yetenek ve grafik yanıtlı testler personel seçiminde en çok kullanılan test türleridir. C. Seçim görüşmeleri. Personel seçim sürecinin en önemli aşaması seçim görüşmeleridir. Test sınavlarında başarılı olan adaylarla yapılan yüz yüze iletişime görüşme denir. Görüşmenin amacı test ile tam olarak ölçemediğimiz unsurları, iletişim yeteneği, kişilik, kendine güven, karlılık, giyim kuşam, beden dilinin analizi ve benzeri sorgulayarak adayın işe kabul edilebilirlik düzeyini belirlemektir. Başlıca görüşme yöntemleri şunlardır. A. Planlı görüşme. Adaylara sorulacak sorular önceden belirlenir. Her adaya aynı sorular sorulur. Görüşmeci ek sorular soramaz. B. Plansız görüşme. Soru listesi yoktur. Görüşme samimi bir ortamda sohbet havası içinde geçer. C. Karma görüşme. Planlı ve plansız görüşme yöntemleri birleştirilerek karma görüşme yöntemi oluşturulmuştur. Bu yöntem en çok kullanılan görüşme yöntemidir. İş görüşmelerinde adayların dikkat etmesi gereken hususlar. A. Görüşmeye tek başına ve zamanında gidin. B. Giyiminize özen gösterin. C. Olması gerekeni değil, kendinizi oynayın. D. Samimi ve doğal davranın. E. Gereğinden az veya fazla konuşmayın. F. Sorulara evet veya hayırla yanıt vermeyin. G. Karamsar olmayın, umut dağıtın. H. Eski işletmenizi ve yöneticilerinizi kötülemeyin. I. Saygılı ve ölçülü olun. I. Makul, piyasaya uygun bir ücret isteyin. J. Olumsuz yönlerinizden ve eski işinizden sorulmadıkça söz etmeyin. K. Kesinlikle yalan söylemeyin ve abartmayın. Bir iş görüşmesinde genellikle adaylara şu tür sorular yöneltilir. A. Bize kendinizden söz edin. B. Şu anki işinizi neden değiştirmek istiyorsunuz? C. Daha önceki işlerinizden neden ayrıldınız? D. Bize iş yaşamınızdaki başarılarınızdan söz eder misiniz? E. Bu işe neden başvurdunuz? F. Bu işle ilgili beklentileriniz nelerdir? G. Güçlü ve zayıf bulduğunuz yönleriniz nelerdir? H. Bu iş için ne kadar ücret istiyorsunuz? D. Referansların kontrolü. Referanslar adayın kişiliği, güvenirliği ve geçmiş iş yaşamı hakkında kişi veya kurumlardan alınan yazılı belge veya sözlü beyanlardır. Personel seçim sürecinde adaylardan iki tür referans istenebilir. Özel referanslar adayı yakından tanıyan, sosyal statüsü olan kişilerden alınır. İş deneyimi olmayan adayların seçiminde özel referanslara başvurulur. İş referansları adayın şimdiki ve önceki işlerinde gösterdiği performansı ortaya koyar. E. Sağlık kontrolü. Bu sürecin amacı adayın o işi yapabilecek fiziksel ve düşünsel sağlığa sahip olup olmadığını belirlemektir. Bu konuda adayın beyanı esastır. Bazı işletmeler beyan ile yetinmeyerek tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alınmasını yeğlerler. F. Yönetici ile görüşme ve karar. İş gören seçiminin son sürecinde az sayıda kalan adaylar başvuruda bulundukları işin ilk yöneticisi ile görüştürülür. Genelde seçim kararı adaydan sorumlu olacak yöneticiye bırakılır. 4. İşe yerleştirme. Kadrolama işleminin son aşaması ise işe yerleştirmedir. İşe yerleştirme, işletmeye yeni alınan personelin iş ve işletmeye alıştırılmasına yönelik çalışmaları kapsar. Literatürde bu çalışmalara oryantasyon, işe alıştırma adı verilir. İşe yeni alınan personeli en kısa sürede üretken hale getirmek gerekir. Bu hedefe ulaşmak için yeni personeli bir an önce işin ve işletmenin bir parçası haline getirmek şarttır. Bu nedenle işletmeye yeni alınan her personel işe alıştırma, oryantasyon programına alınır. Yeni personelin işini ve işletmesini sevmesi bu programların başarısına bağlıdır. Bir işe alıştırma programında genelde şu süreç izlenir. A. İşletmenin tanıtımı. B. Personel haklarının açıklanması. açıklanması. C. İşle ilgili bilgilerin aktarımı. D. Tanıştırma. İyi bir işe alıştırma programının başlıca şu özellikleri taşıması gerekir. A. İşe alıştırma, personel seçim işleminin bir parçası olarak görülmelidir. B. İşe yeni alınan kişiler grup halinde değil, tek tek ele alınmalıdır. C. İşe alıştırma programı istisnasız yeni alınan herkese uygulanmalıdır. D. İşe alıştırma işlevi yeni personel işine fiilen başlamadan önce devreye girmelidir. E. İşe alıştırma birkaç günlük bir işlev değil, uzun süreli bir program olarak görülmelidir. F. İşe alıştırma sürekli olmalıdır. G. İşe alıştırmada yeni personel öğrenmekten sorumlu tutulmalıdır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdaki hangi yönetim işleminin temelini insan kaynağı oluşturur? A. Planlama. B. Örgütleme. C. Kadrolama. D. Yönetme. E. Denetim. Yanıt C'dir. Yönetimde kadrolama faaliyetlerinin konusu emek, yani insan kaynağıdır. 2. Yönetimin kadrolama aşamasının konusu olan insan kaynağının diğer üretim faktörlerinden farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Pahalı bir faktör olması. B. Sosyal bir faktör olması. C. Verimli çalışabilmesi. D. Üretimin hem en önemli aracı hem de amacı olması. E. İnsan kaynakları planlaması yapılmasının güç olması. Yanıt D'dir. İnsan kaynağı diğer üretim faktörlerinden farklıdır. Çünkü üretim esnasında bir üretim faktörü aynı zamanda da ihtiyacını gidermeye çalıştığımız tüketici kitlesidir. Yani insan kaynağı üretimin hem en önemli aracı hem de amacıdır. 3. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi kadrolama işlevi içinde yer almaz? A. Görev yapacak insan kaynağının sayı ve nitelik olarak bugün ve gelecek için planlanması. B. İhtiyaç duyulacak insan kaynağının işletme içinden veya işletme dışından bulunması. C. Bulunan kişiler arasından işe en uygun olanlarının seçilmesi. D. Seçilen kişilerin işe yerleştirilmesi. E. İşletme amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi. Yanıt E'dir. İşletme amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi denetim işlevinde gerçekleştirilir. 4. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlaması aşamalarından biri değildir? A. İş gücü hareketlerinin tahmini. B. İş gücü arzının tahmini. C. İş gücü arzının karşılaştırılması. D. İş gücü ihtiyacının belirlenmesi. E. Referansların kontrolü. Yanıt E'dir. Referansların kontrolü personel seçme aşamalarından biridir. 5. Aşağıdakilerden hangisi personel bulma aşamalarından biri değildir? A. İşe alma testleri. B. İş açığının doğması. C. Adaylarda aranacak niteliklerin belirlenmesi. D. Personel bulma yönteminin saptanması. E. Adayların başvuru yapması. Yanıt A'dır. İşe alma testleri personel seçme aşamalarından biridir. 6. İşletmedeki tüm birimler adına kadrolama işlevini aşağıdaki hangi birim yürütür? A. Üretim. B. Pazarlama. C. İnsan kaynakları. D. Finansman. E. Muhasebe. Yanıt C'dir. İnsan kaynakları birimi ilgili birim yöneticilerinin karar, görüş ve önerileri doğrultusunda kadrolama çalışmalarını yürütür. 7. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekteki iş gücü arz ve talebinin sayısal ve niteliksel olarak tahmin edilmesidir? A. İş gücü envanteri. B. İş gücü arzı. C. İnsan kaynakları planlaması. D. İnsan kaynakları. E. İnsan kaynakları yönetimi. Yanıt C'dir. İnsan kaynakları planlamasının temel amacı, gereken sayıda ve nitelikte iş gücünü istenen zamanda ve yerde hazır bulundurma uğraşına veri sağlamaktır. 8. Aşağıdakilerden hangisi mevcut personeli bir takım kriterlere göre irdeleyerek insan kaynağının profilini ortaya çıkarır? A. İş gücü envanteri. B. İş gücü beceri envanteri. C. İş gücü genel envanteri. D. Personel devir oranı. E. Devamsızlık oranı. Yanıt A'dır. İş gücü envanteri işletmenin personel arzını, mevcudunu sayı ve nitelik olarak irdeleyen bir çalışmadır. 9. Aşağıdakilerden hangisinde işletme içinde işi ve statüsü ne olursa olsun tüm çalışanlar için ayrı ayrı dosya tutulur? A. İş gücü envanteri. B. İş gücü beceri envanteri. C. İş gücü genel envanteri. D. Personel devir oranı. E. Devamsızlık oranı. Yanıt B'dir. İş gücü beceri envanteri çalışmalarında personelin çalıştığı işler, eğitim durumu, yaşı ve cinsiyeti gibi bilgiler yer alır. 10. Aşağıdakilerden hangisi belli bir dönemde çeşitli nedenlerle işletmeden ayrılan personelin sayısını yüzde olarak gösterir? A. İş gücü envanteri. B. İş gücü beceri envanteri. C. İş gücü genel envanteri. D. Personel devir oranı. E. Devamsızlık oranı. Yanıt D'dir. Personel devir oranı genellikle bir yıllık dönemler için hesaplanır. 11. Aşağıdakilerden hangisi izin ve yıllık tatiller dışında işe gelmesi programlanmış olan personelin işe gelmeme durumunu ifade eder? A. İş gücü envanteri. B. İş gücü beceri envanteri. C. İş gücü genel envanteri. D. Personel devir oranı. E. Devamsızlık oranı. Yanıt E'dir. İşletmelerin iş gücü kayıpları hesaplanan devamsızlık oranları ile bulunur. 12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin personel ihtiyacı biçimlerinden biri değildir? A. İş gücü arzı ihtiyacı. B. Yedek personel ihtiyacı. C. Gerçek personel ihtiyacı. D. Ek personel ihtiyacı. E. Yeni personel ihtiyacı. Yanıt A'dır. İş gücü arzı işletmede çalışanların sayı ve nitelik olarak yapısıdır. Personel ihtiyacını göstermez. 13. Aşağıdakilerden hangisi iş gücü ihtiyacının geçmişte elde edilmiş verilere dayanarak üretim, satış miktarı, pazar payı gibi değişkenlere bağlı olarak hesaplanmasıdır? A. Delphi tekniği. B. İndeks hesabı. C. İleriye dönük kestirim. D. Devamsızlık oranı. E. Personel devir oranı. Yanıt B. İndeks hesabı. 14. Aşağıdakilerden hangisi işe uygun nitelikteki adayların işletmeye başvurmasını sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar? A. Personel bulma. B. İş gerekleri. C. İş analizleri. D. İş tanımları. E. İşe yerleştirme. Yanıt A. Personel bulma. 15. Aşağıdakilerden hangisi işletmede yapılan birbirinden farklı işlere yönelik bilgilerin tek tek toplanması, değerlenmesi ve yorumlanmasıdır? A. Personel bulma. B. İş gerekleri. C. İş analizleri. D. İş tanımları. E. İşe yerleştirme. Yanıt C. İş analizleri. 16. Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili özet bilgileri belirli bir sistematik altında tek bir sayfada veren iş formlarıdır? A. Personel bulma. B. İş gerekleri. C. İş analizleri. D. İş tanımları. E. İşe yerleştirme. Yanıt, iş tanımları. 17. Aşağıdakilerden hangisinin amacı o işi yapacak personelde bulunması gerekli olan nitelikleri ortaya çıkarmaktır? A. Personel bulma. B. İş gerekleri. C. İş analizleri. D. İş tanımları. E. İşe yerleştirme. Yanıt B. İş gerekleri. 18. Aşağıdakilerden hangisi işletmeye yeni alınan personelin işe ve işletmeye alıştırılmasına yönelik çalışmaları kapsar? A. Personel bulma. B. İş gerekleri. C. İş analizleri. D. İş tanımları. E. İşe yerleştirme. Yanıt E. İşe yerleştirme. 19. Aşağıdakilerden hangisi işe yerleştirme programında izlenen süreçlerden biri değildir? A. İşletmenin tanıtımı. B. Personel haklarının açıklanması. C. İşle ilgili bilgilerin aktarımı. D. Tanıştırma. E. Referansların kontrolü. Yanıt E. Referansların kontrolü. 20. Aşağıdakilerden hangisi kadrolama süreci aşamaları içinde yer almaz? A. İnsan kaynakları planlaması. B. Personel bulma. C. Personel seçme. D. Personel değerleme. E. İşe yerleştirme. Yanıt D. Personel değerleme.
8. ayrımın sonu. Sayfa 878.